Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Dünya liderleri bir kez daha küresel krize yol açan meseleleri masaya yatıracak. Bu kez adres Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu. Bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan zirvenin bu yılki teması 4. Sanayi Devrimi. Suriye krizine diplomatik çözüm arayışları için taraflar 25 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Suriye zirvesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. İkilinin temaslarında Cenevre'de Suriyeli muhaliflerle yapılacak görüşmelere hangi grupların katılacağını konuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Obama, İstanbul ve Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırılarını kınadıklarını belirterek taziyelerini iletti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çaharsada kentinde silahlı saldırganlar bir üniversiteyi bastı, 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, 2 ay içerisinde sığınmacı krizine çözüm bulunamadığı takdirde Schengen bölgesinde pasaportsuz dolaşmanın tarih olacağını açıkladı. Bugün Dünya Panorama'da Avrupa'da krize yol açan sığınmacı sorununun Schengen'i neden tehdit ettiğini masaya yatırdık. Konuğumuz USAK Avrupa Birliği uzmanı Fatma Yılmaz Elmas'tı. Röportaj birazdan radyolarınızda olacak. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Davos zirvesi başladı. İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 46.sı düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi açılışı yapıldı. Her yıl dünyanın önde gelen devlet başkanlarının ve iş dünyasının bir araya geldiği Davos zirvesine 100'den fazla ülkeden 2500'ün üzerinde siyasetçi ve iş dünyasının liderleri katılıyor. Zirvede Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Forumun bu yılki teması 4. Sanayi Devrimi. Forumda sığınmacı krizinden iklim değişikliğine, eşitsizlikten teknoloji ve ekonomiye dair pek çok küresel sorun ele alınacak. 4 gün sürecek zirvede liderlerin ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor. Geçen yıllara göre daha sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Davos'ta bu yıl yaklaşık 5000 güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Liderleri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu baş başa görüşmelere de sahne olacak. Davos'ta Türkiye'yi temsil edecek Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorunu konularını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Bir başka önemli zirve de Cenevre'de yapılacak. Suriye krizine diplomatik çözüm arayışları için taraflar 25 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Suriye zirvesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. Görüşme İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşecek. Kerry ve Lavrov görüşmede Cenevre'de Suriyeli muhaliflerle yapılacak görüşmelere hangi grupların katılacağını konuşacak. Bu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptı. Kirby, ABD ve Rusya arasında Suriye'deki hangi muhalif grupların terör listesinde olması gerektiği yönündeki ortak anlayışın Cenevre görüşmelerinden önce halledilmesini umduklarını belirtti. Sözcü, "Bizim Rusya ile Suriye'nin geleceğine yönelik planlarımızın aynı olmadığı kimseyi şoke etmemeli. Aramızda bir sürü fikir ayrılığı ve Suriye'deki siyasal çözüme nasıl ulaşacağımız noktasında hala uzlaşmamız gereken meseleler var," dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu gelecek hafta başlayacak Suriye barış görüşmelerinde Türkiye'nin belirleyici etkiye sahip olma hakkı olduğunu söyledi. Davutoğlu, barış görüşmeleriyle ilgili Türkiye'den daha fazla söyleyecek sözü olan ülke yoktur. Çünkü Türkiye'de 2,5 milyon Suriyeli var. Suriye'de üzerinde iyice anlaşılmış bir barış sağlanamazsa bu bizim için artık bir iç meseledir, dedi. Başbakan, Avrupa turunun ilk durağı olan İngiltere'de bu ülkeden gazetecilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Guardian gazetesi diplomasi editörünün kaleme aldığı habere göre başbakan, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların Beşar Esad durduğu sürece ülkelerine dönmesinin tasavvur edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Obama, İstanbul ve Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırılarını kınadıklarını belirterek taziyelerini iletti. Görüşmede iki lider başta IŞİD ve PKK olmak üzere terörün her türüne karşı mücadelede işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın cumartesi gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde terörle mücadele de dahil olmak üzere çeşitli konuların ayrıntılı olarak ele alınacağına değinildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde bir makale kaleme aldı ve Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ülkem potansiyelini terörün nihilizmine heba ettirmeyecek kadar büyük ilerlemeler kaydetti diyen Davutoğlu, geçen hafta Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan terör saldırısına işaret etti ve bu son terör saldırısı Suriye krizi ve terörizmin küresel yükselişi karşısında koordineli uluslararası tepki verilmesi gerekliliğinin altını çizmiştir ifadelerini kullandı. Davutoğlu, Türkiye'nin IŞİD tehdidini yok etmek için her türlü adımı atmaya ve uluslararası koalisyon üyeleriyle savaş vermeye devam edeceğini belirtti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsada kentinden saldırı haberi geldi. Silahlı saldırganlar Bachahan Üniversitesi'ni bastı, 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların sisli havadan faydalanarak üniversite binasına tırmandıkları ve içerideki öğretmen ve öğrencilere ateş açtıkları belirtiliyor. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri saldırganları üniversitede iki binaya sıkıştırdı, 4 saldırgan öldürüldü, diğer saldırganların kaçtığı belirtiliyor. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Üniversitede bugün gerçekleştirilen bir şiir etkinliği sebebiyle 3000 öğrenci, yaklaşık 600 ziyaretçi bulunuyordu. Pakistan'da 2014 Aralık'ta da silahlı saldırganlar bir okulu basmış ve 134 öğrenciyi öldürmüştü. Saldırının Pakistan Talibanı bağlantılı olduğu belirtilmişti. IŞİD, Deyrezor'da kaçırdığı 400 kişiden 270'ini serbest bıraktı. Açıklamayı muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptı. Serbest bırakılan sivillerin tamamının 14 yaşından küçük çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olduğu belirtildi. Büyük bölümünü gençler ve yetişkin erkeklerin oluşturduğu 130 kişinin halen IŞİD tarafından tutulduğu ifade edildi. Suriye'nin kuzeyindeki Deir ez-Zor'un batısında yer alan bir kasabaya saldıran IŞİD militanları 400 sivili kaçırmıştı. Geçen hafta sonundan bu yana Deir ez-Zor'a saldırılar düzenleyen IŞİD, kentin %60'ını kontrolü altında tutuyor. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz.
Spend your life in sin and misery. in the house of the rising sun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Sığınmacı krizi Schengen'i tehdit mi ediyor? Konuya ilişkin son açıklama Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk'tan geldi. Tusk, 2 ay içerisinde sığınmacı krizine çözüm bulunamadığı takdirde Schengen bölgesinde pasaportsuz dolaşmanın tarih olacağını söyledi. Bugün Dünya Panorama'da da konu başlığımız buydu. Konuğumuz USAK AB uzmanı Fatma Yılmaz Elmas. Röportaj birazdan radyolarınızda. Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından ilk defa Rusya'dan bir üst düzey hükümet görevlisi Türkiye'ye geliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasily Nebenzia yarın İstanbul'daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Sekreteryası'nı ziyaret edecek. İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte gözler bunun Türkiye-İran arasındaki ticari ilişkilere nasıl yansıyacağına çevrildi. Türk-İran İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, yaptırımların kalkmasının Ankara ve Tahran için yarattığı ekonomik fırsatları anlattı. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Sığınmacı krizi günün öne çıkan başlığı, Avrupa'da krize yol açan sığınmacı sorunu Schengen'i tehdit ediyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2 ay içerisinde sığınmacı krizine çözüm bulunamadığı takdirde Schengen bölgesinde pasaportsuz dolaşmanın tarih olacağını açıkladı. AB'nin sığınmacı krizini kontrol altına alabilmek için fazla zamanı kalmadığını ifade eden Tusk, AB ülkelerine her gün yaklaşık 2000 sığınmacı ayak basıyor. Mart ayında düzenlenecek AB zirvesi bizim stratejimizin işleyip işlemediğini görmek için son fırsat olabilir. Eğer stratejimiz işlemezse Schengen anlaşmasının çökmesi gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabiliriz dedi. Sığınmacıların kimlik tespiti ve güvenlik taramaları ve üye ülkelere dağıtılması konusundaki ilerlemenin yeterli olmadığını savunan Başkan Tusk, üye ülkelere verdikleri sözleri tutmaları çağrısı da yaptı. Bugün Dünya Panorama'da sığınmacı krizinin Schengen anlaşmasına etkilerini masaya yatırdık. Konuğumuz USAK AB uzmanı Fatma Yılmaz Elmas'tı. Göçün çok kapsamlı bir konu olduğunu hatırlatan Fatma Yılmaz Elmas, Avrupa Birliği'nin Arap Baharı patlak verdiği zaman bu konuda uzun vadeli politikalar belirlemesi gerektiğini söyledi. Elmas'a göre sığınmacı krizinde Avrupa üzerindeki baskı arttıkça konunun aciliyet seviyesi de artıyor.
Çok kapsamlı bir konu göç. Dolayısıyla aslında uzun vadeli politikaların üretilmesi gerekiyor. Bunu çok daha önce başlamış olmalı gerekiyordu buna. Yani Arap Baharı başladıktan sonra, patlak verdikten sonra aslında bir stratejik politika belirleme ya da bu gündemin AB düzeyine çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla baskı arttıkça AB'nin üzerindeki aciliyet miktarı da artmış oldu. AB, Avrupa Birliği ortak politika üretme konusunda ve kapsamlı politikalar üretme konusunda çok yavaş kaldığı için artık bundan sonra daha hızlı yol alması gerekiyor. Tabii ki de aciliyet seviyesi gitgide artıyor Avrupa Birliği içerisinde.
AB uzmanı Fatma Yılmaz Elmas, Schengen anlaşmasının aslında delik deşik edilmiş durumda olduğunu savundu. Birçok Avrupa ülkesinin sınır kontrollerini geri çağırdığının altını çizen Elmas, anlaşmanın şu anda tam olarak uygulanabilirliğini yitirmiş durumda olduğunu söyledi. Schengen'in Avrupa bütünleşmesinin esas unsurlarından biri olduğunu anımsatan Elmas'a göre, terör olayları arttıkça Avrupa halklarının kaygılarını gidermek için popülist yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.
Aslında anlaşma delik deşik edilmiş durumda tabiri caizse. Zaten birçok ülkede sınır kontrollerini geri çağırdı pek çok zamanlarda. İçici olan oldu, kaldırıldı, tekrar geldi. Almanya bile kimi zaman bunun yanında durdu. Dolayısıyla aslında zaten anlaşma artık tam olarak uygulanabilirliğini yitirmiş durumda. Ama Schengen önemli bir kazanım Avrupa Birliği için. Yani Avrupa bütünleşmesinin esaslı unsurlarından biri. Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerden, AB yapan değerlerden biri. Şu anda göç çok fazla güvenlik perspektifiyle tartışılıyor. Dolayısıyla içeride de terör olayları olmaya başladıkça, Avrupa içerisine terör sızmaya başladıkça Avrupa halklarının kaygılarını da gidermek için popülist yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorlar ya da işte daha çok güvenlik önlemleri almak, sınır kontrolleri getirmek konusunda bir yarışa giriyor Avrupa Birliği ülkeleri. Son dönemde de bu konuda bir tabiri caizse dibe doğru yarış var Avrupa Birliği içerisinde ve domino etkisi yaratıyor. Çünkü bir ülkenin Schengen sınırlarını yeniden geri çağırması demek aslında göç yollarının değişmesi, rotalarının değişmesi anlamına geliyor. Göçmenler Schengen üzerinden daha kolay hareket edebilecek ülkelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla diğer ülkeler içerisindeki de halk baskıları, popülist baskılar onların da tekrar sınırlarda kontrolleri geri çağırmasına neden oluyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aslında zorlayıcı bir sınav bekliyor. Bu sadece Schengen açısından değil, Avrupa bütünleşmesinin tamamı açısından zorlu bir sınav. Çünkü ne kadar çok AB üyesi dikenli tel örerse sınırlarında, Avrupa'yı diğerleri için çekici kılan açıklıktır, demokrasi, özgürlük temelindeki vasıfları, diğerleri gibi unsurları bir o kadar zedelenmiş hale geliyor. Yani Avrupa Birliği'nin çekiciliği de kalmamaya başlıyor bir süre sonra. Ve bu AB karşıtı yönelimlerin de aslında tartışmalarına zemin hazırlamış oluyor. Onların tartışmalarını da meşrulaştırmış oluyor.
USAK AB uzmanı Fatma Yılmaz Elmaz, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında sınır kontrolleri yönünde işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ancak Elmaz'a göre daha fazla göç alan ve ılımlı bir politika izleyen bazı ülkeler bile şu anda bu politikalarla uyumlaştırmaya gitme konusunda çekingen davranabiliyor. AB uzmanı sığınmacı krizine yönelik politikaların iç siyasette malzeme yapıldığını hatırlattı ve Almanya örneğini verdi.
Tabii ki de bir taraftan sınır kontrolleri yönünde işbirliği yapılması gerekiyor Avrupa Birliği'nin özgürlük, güvenlik, adalet alanı denilen. O alanının güçlendirilmesi açısından zaten yıllardır oluşturulmaya çalışılan şey ortak işte parmak izi politikaları alınması, bilgi paylaşımı vesaire. Aynı zamanda teknik de ve mali açıdan da yük gerektiren şeyler. Özellikle AB'ye son katılan birlik üyelerinin uyumlaştırma süreçleri daha yavaş işleyebiliyor. Ya da Avrupa Birliği ülkelerinin işte göç alan ve buna daha alımlı bakan ülkeler geçmişte. Şu anda bu politikalarda uyumlaştırma gitme konusunda çekingen davranabiliyorlar. Almanya örneğinde de aslında bir denge kurmaya çalıştı Merkel. Ama iç politikada bu onu zora sokmaya başladı. Yani aslında denge normalde insan haklarıyla güvenlik dengesinin sağlanmış olması. Yani burada güvenlik ve sivil özgürlükler dengesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bir yandan güvenlik önlemleri alırken bir yandan da göçmenleri siz insan hakları perspektifinden uzak bir muameleye maruz bırakmamanız gerekiyor. Almanya bu açıdan Merkel özellikle bir açık politikası izlemeye çalıştı ama göç çok kompleks bir alan ve iç siyasete çok malzeme yapılan bir alan. Dolayısıyla belli bir aşamadan sonra genel eğilim göçmen yanlısı politikacıların politikalarını da domine ediyor ve belirlemek zorunda kalıyor, sınırlandırabiliyor.
Fransa'daki terör saldırıları nedeniyle başkent Paris'in simgesi haline gelen Eiffel Kulesi'ni ziyaret eden turist sayısı düştü. 2014 yılında 7.1 milyon olan ziyaretçi sayısı %2.5 oranında kayıpla 2015'te 6.91 milyona geriledi. Geçen yılki ziyaretçilerin %80'ini yabancı turistler oluşturuyor. Eiffel Kulesi'nin ziyaretçileri arasında ilk sıralarda ABD, Kanada, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan gelen turistler yer alıyor. Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından ilk defa Rusya'dan bir üst düzey hükümet görevlisi Türkiye'ye geliyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını üstlenen Rusya'yı temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenziya, yarın İstanbul'daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sekreteryasını ziyaret edecek. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebenziya'nın ziyaretin ardından bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte gözler bunun Türkiye-İran arasındaki ticari ilişkileri nasıl yansıyacağına çevrildi. Türk-İran İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül yaptırımların kalkmasının Ankara ve Tahran için yarattığı ekonomik fırsatları anlattı.
O coğrafyada en çok çalışan, orayı en iyi bilen tüketici tercihlerimiz, tüketici kalıplarımız aynı, ortak değerlere sahibiz. Lojistik olarak en yakın ülke biziz. Aynı coğrafyadayız, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tamamen ambargonun kalktığı dönemde de Türk iş adamlarının orada aktivitelerini artıracağını düşünüyorum. Yeni dönemde hizmet sektöründe de ciddi bir pay alacaklardır Türk iş adamları. Çünkü bankacılık sektöründe, telekomünikasyon sektöründe, otel işletmeciliğinde, havalimanı işletmeciliğinde, deniz limanları işletmeciliğinde, hastane işletmeciliğinde ciddi bir potansiyel var.
Aygül'ün verdiği bilgiye göre ambargonun kalkması Türkiye ve İran arasındaki dış ticaret hacmini birkaç yılda 20 milyar dolar artırabilir.
Türkiye'nin orada şu an mevcut dış ticaret hacmi maalesef 2012'de 22 milyar dolardan 10 milyar dolara 2015'te düştü. Ama 30 milyar dolara çıkması birkaç yıl içinde rahatlıkla gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü biz petrol ve doğalgaz alıcısı bir ülkeyiz. O alım artabilir Türkiye'nin aldığı, çünkü rakam olarak da ambargolardan dolayı orada bir düşüklükle söz konusu, yalnız fiyattan değil. Aynı zamanda reel sanayi malları ihracatımız da artacaktır diye düşünüyorum.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.